Ayrım 60.
Bir başka deyişle, dünyanın 1945 yılı içinde bulunduğu durum, barış dönemi istikrarını bir an önce yeniden sağlamak hevesinde olan, büyük güçlere tehdit oluşturabilecek muazzam politik çalkantılar taşıyordu. Ama bu aynı zamanda tüm insanlığa yönelik kendi doktrinleriyle dopdolu olan süper güçlerin, her biri için yıkılmış eski düzenin enkazı içinden çıkmakta olan pek çok halk arasında destek aramaları için bir fırsat da olabilirdi. Müttefikler savaş sırasında kendilerine hükmeden Alman ve Japonlarla mücadeleye girişen her çeşit direniş hareketine yardım etmişlerdi. Ve bu grupların 1945'ten sonra iktidar için savaşan rakipleriyle kapışırken bile bu tür yardımların sürmesini beklemeleri doğaldı. Bu partizan gruplardan kiminin komünist, kiminin aşırı komünist aleyhtarı olmaları, Moskova ve Washington'daki karar mercilerinin bu bölgesel kavgaları kendi global nitelikli uğraşlarından ayırmalarını her zamankinden daha zorlaştırıyordu. Yunanistan ve Yugoslavya örnekleri yerel, ülke içi bir tartışmanın nasıl hızla uluslararası bir anlam kazanabileceğini göstermişti. Rusya ile Batı arasında Avrupa dışında ortaya çıkan tartışmalardan ilki, büyük ölçüde bu tür savaş zamanına özgü, ad hoc, durumun gereği olarak çevirenin notu. Düzenlemelerden arda kalan bir mirastı. 1941-1943'te İran, üç taraflı askeri korunma altına alınmış, bu kısmen İran'ın müttefik kampı içinde kalması, kısmen de müttefiklerden hiçbirinin Tahran yönetimi üzerinde haksız bir ekonomik nüfuz kazanmaması için yapılmıştı. Moskova 1946'nın başında buradaki garnizonunu çekmeyip, bunun yerine kuzeydeki ayrılıkçı, komünist yanlısı hareketleri teşvik eder görününce, İngilizlerin Rusya'nın dünyanın bu bölgesi üzerindeki haksız nüfuzuna karşı geleneksel itirazları artmış, sonra da Truman yönetiminin şiddetli protestosu yanında bu itirazlar sönük kalmıştı. Rus askerlerinin geri çekilmesi ve çok geçmeden de bizzat İran ordusunun kuzey illerini ve Tudeh Komünist Partisi'ni sindirmesi, Washington'da büyük bir memnunluk yarattı ve Truman'ın Sovyetlerle sert dille konuşmanın yararına olan inancını doğru çıkardı. Durum, ulamın deyişiyle Sovyetleri tutmanın ne demek olduğunu bu konuya ilişkin doktrin fiilen dile getirilmeden ortaya koymuş ve Washington'ı Rusların başka yerlerdeki etkinlikleriyle ilgili haberler karşısında benzer tepkiler göstermesi için psikolojik açıdan hazırlamıştı. Böylece Yunanistan'da süren iç savaş Moskova'nın Boğazlar'da ve Kars sınır bölgesinde ödünler konusunda Türklere yaptığı baskılar ve İngiliz hükümetinin 1947'de bu iki ülkeye vermiş olduğu güvenceleri artık sürdüremeyeceğini ilanı, Amerika'da zaten belli belirsiz başlamış olan Truman doktrini biçiminde genel bir tepki doğurdu. Daha 1946 Nisan'ında Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallığın ve İngiliz Uluslar Topluluğu arasındaki bağlantıların desteklenmesi gereği üzerinde ısrar ediyordu. Bu tür düşüncelerin giderek daha çok kabul görmesi ve Washington'ın Rusların Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'ya doğru yayılmalarını engelleyen ülkelerin kuzey hattı üzerinde meydana gelen bunalımlar arasında bağlantı kurması, Amerikan dış politikasındaki idealist çizgilerin nasıl hızla jeopolitik hesaplara bağlanmaya, belki de yerlerini bunlara terk etmeye başladığına işaret etmektedir. Batılı güçler Uzak Doğu'da meydana gelen değişikliklere de komünizmin bu global ilerleyişinin bilinciyle baktılar. Sukarno'nun geniş tabanlı milliyetçi hareketi yüzünden kısa bir süre sonra kendi Doğu Hint adalarından kovulacak olan Hollandalıların ya da Ho Chi Minh'in Viet Minh'leriyle bir acele silahlı mücadeleye dalan Fransızların veya Malaya'da kısa sürede ayaklanma bastırma harekatına girişen İngilizlerin eski sömürgeci güçler olarak tepkileri Süveyş'in doğusunda hiçbir komünist bulunmasa da aynı olabilirdi. Öte yandan 1940'lı yılların sonlarında Washington'ın sempatisini ve Fransa örneğinde olduğu gibi Amerikan askeri yardımını sağlamak için ayaklanmaları Moskova'nın çekip çevirdiğini iddia etmenin yararlı olduğu ortaya çıkmıştır. Ama Çin'in kaybı Birleşik Devletler için daha güneydeki bu tehlikelerden çok daha ağır bir şok olmuştur. Birleşik Devletler 19. yüzyılda Amerikalı misyonerlerin çabalarıyla başlayarak bu geniş ve kalabalık ülkeye mali yönden çok daha az olsa da kültürel ve psikolojik anlamda çok büyük yatırımlarda bulunmuşlardı. Ve bunlar savaş sırasında Chiang Kai-shek yönetimi basınının yazdıklarıyla daha da büyümüştü. Birleşik Devletler Çin'de dinsel anlamdan da öte bir anlamda bir misyonu bulunduğunu hissediyordu. Dışişleri Bakanlığındaki ve ordudaki yetkililer de Kuomintang'ın kötü yolda ve yetersiz olduğunu giderek daha iyi görüyorlardı. Ama onların bu görüşlerini kamuoyu özellikle de 1940'lara gelindiğinde dünya politikasını katı bir biçimde ak ve kara olarak görmeye başlayan Cumhuriyetçi sağ kamuoyu paylaşmıyordu. Bu yıllarda Doğu'nun her yerinde var olan politik çalkantılar ve belirsizlikler Washington'ı tekrar tekrar açmazlara soktu. Bir yandan Amerikan Cumhuriyeti'nin ahlaki çöküntü içindeki 3. dünya yönetimlerinin ya da çürüyüp giden sömürge imparatorluklarının destekçisi olarak görülmesi söz konusu olamazdı. Öte yandan devrim güçlerinin daha fazla yayılması istenmiyordu. Çünkü bu iddiaya göre Moskova'nın nüfuzunu arttırırdı. İngilizleri 1947'de Hindistan'dan çekilmeye teşvik etmek oldukça kolay bir şeydi. Çünkü bu yalnızca Nehru yönetiminde bir parlamenter, demokratik rejime geçiş anlamına geliyordu. Aynı şey 1949'da Hollandalıları Endonezya'yı terke zorlarken de yapılabilirdi. Ancak Washington buradaki komünist ayaklanmanın büyümesinden hala kaygı duyuyordu. Filipinler'deki için de öyle. Bağımsızlığına 1946'da kavuşmuştu. Ama başka yerlerde bocaladığı daha açıktı. Söz gelimi Japon toplumunda tam bir toplumsal değişim ve askerden arındırma gerçekleştirilmesine ilişkin önceki düşünceleri sürdürmek yerine Washingtonlı planlamacılar sürekli olarak Japon ekonomisini dev firmalar, Zaibutsu aracılığıyla yeniden kurma ve hatta Japonya'yı kendi silahlı kuvvetlerini oluşturmaya özendirme gibi düşüncelere yöneldiler. Bu kısmen Birleşik Devletler'in ekonomik ve askeri yüklerini hafifletmek, kısmen de Japonya'nın Asya'da komünizme karşı bir kale haline gelmesini sağlamak içindi. Washington'ın tavrının 1950'ye gelindiğinde böyle sertleşmesi iki etkenin sonucunda olmuştu. Bunlardan ilki Truman ve Acheson'un daha esnek tutma politikalarına karşı yalnızca onları eleştiren cumhuriyetçilerin ve hızla güç kazanan Kızıl Avcısı Joe McCarthy'nin değil, yönetimin kendi içinde yer alan Louis Johnson, John Foster Dulles, Dean Rusk ve Paul Nitze gibi yeni tutucuların yönelttiği saldırıların artmasıydı. Bunlar Truman'ı ülke içinde kendi politik kanadını kurmak için daha iddiacı davranmaya zorluyorlardı. İkincisi de 1950 Haziran'ında 38. paralel üzerinde gerçekleşen Kuzey Kore saldırısıydı. Bu saldırı Birleşik Devlet tarafından hemen Moskova'nın sahnelediği saldırgan master planın bir parçası olarak yorumlandı. Bu etkenler bir araya gelince Washington'da iş işten geçmeden müdahale etmek için daha aktif ve hatta savaşa gidebilecek bir politika isteyen güçlere üstünlük kazandırdılar. Sözüne kulak verilir bir gazeteci olan Stewart Alsop, 10 lobutlu bowling oyununun gösterişsiz imgelerine başvurarak Asya'yı hızla kaybediyoruz diye yazıyordu. Kremlin sert vuran hırslı bowling oyuncusuydu. Baştaki lobut Çin'di, şimdiden devrilmiş durumda. İkinci sırada iki lobut, Burma ve Çin Hindi'dir. Onlar giderse bir sonraki sırada yer alan üç lobutun Siyam, Malaya ve Endonezya'nın da arkadan devrilmeleri oldukça kesindir. Ve eğer Asya'nın geri kalan yanı da giderse bunun bir sonucu olarak ortaya çıkacak psikolojik, politik ve ekonomik mıknatıs gücünün dördüncü sıradaki dört lobutu Hindistan'ı, Pakistan'ı, Japonya'yı ve Filipinleri yere indirmesi hemen hemen kesindir. Düşüncelerde meydana gelen bu değişikliğin sonuçları Doğu Asya'nın her yanındaki Amerikan politikasını etkiledi. Bunun en belirgin biçimde ortaya çıkışı, Güney Kore'ye verilen askeri desteğin hızla tırmanmasıyla olmuştur. Güney Kore rejimi tatsız baskıcı bir rejimdi ve çatışmada o da kusurluydu. Ancak o sıralar masum bir kurban olarak görülüyordu. Baştaki BD, hava ve deniz desteği çok geçmeden ordu ve deniz piyade tümenleriyle takviye edildi. Ve böylece MacArthur etkili karşı taarruzuna, İnçin başlama imkanını bulmuş oldu. Ve bu Birleşmiş Milletler Kuvvetleri'nin kuzeye doğru ilerleyişi, Çin'in Ekim-Kasım 1950'de müdahale etmesine yol açıncaya kadar sürdü. Atom bombası kullanımına imkan verilmediği için Amerikalılar 1914-1918'deki Siper Savaşı'nı andıran bir mücadeleye yürütmek zorunda kaldılar. 1953 Haziran'ında ateşkes sağlanıncaya kadar Birleşik Devletler savaş için 50 milyar dolar harcamış, savaş bölgesine 2 milyon asker göndermiş ve bunlardan 54 binden fazlasını kaybetmiştir. Birleşik Devletler Kuzey Kore'yi engellemiş ama kendi kendisine Güney'e karşı vazgeçilmesi zor, belki de imkansız olan uzun süreli önemli askeri taahhütler altına sokmuştu. Bu savaş Amerika'nın Asya'daki başka yerlerde yürüttüğü politikada da önemli değişikliklere yol açtı. 1949'a gelindiğinde Truman yönetimi içindeki pek çok kimse nefret duygusuyla Chiang Kai-shek'i desteklemekten vazgeçti. Tayvan'da geride kalanların kurduğu hükümeti küçük gördü. Bu kişiler İngiltere'nin yaptığı gibi Mao'nun komünist rejimini tanımayı düşünmekteydiler. Ancak bir yıl geçtikten sonra Tayvan BD filosunca korunuyor ve Çin'in kendisi en azından MacArthur'un bakış açısından saldırganlığına karşı koymak üzere atom silahları kullanılması gerekecek bir can düşmanı olarak görülüyordu. Sahip olduğu ham maddeler ve yiyecek kaynakları ile büyük önem taşıyan Endonezya'da yeni hükümete komünist ayaklanmacılarla savaşması için yardım edilecekti. Malaya'da da İngilizler aynı şeyi yapmaya teşvik edileceklerdi. Birleşik Devletler Çin Hindi'nde de Fransa'yı temsil niteliği daha çok bir hükümet kurması için hala sıkıştırırken artık Viet Minh'e mücadele için silah ve para akıtmaya hazırdı. Amerikan uygarlığının manevi ve kültürel yönden olan çekiciliğinin komünizmin yayılmasını önleyeceğinden artık emin olmayan Birleşik Devletler, özellikle de Dulles Dışişleri Bakanı olduktan sonra giderek daha çok askeri toprak düzeni güvenceleri vermek yoluna gitti. 1951 Ağustos'unda bile bir anlaşmayla ABD'nin Filipinler'de hava ve donanma üsleri kurma hakları ve bu adaların savunması için olan Amerikan taahhütleri yeniden doğrulanıyordu. Birkaç gün sonra Washington, Avustralya ve Yeni Zelanda ile üç taraflı güvenlik anlaşmasını imzaladı. Bir hafta sonra da Japonya ile olan barış anlaşması nihayet sonuçlandırıldı ve Pasifik'teki savaş böylece yasal olarak sona erdirildi. Japon devletine de yeniden tam egemenlik verilmiş oldu. Ama aynı gün hem Japon adaları üzerinde hem de Okinawa'da Amerikan kuvvetleri bulunmasını sağlayan bir güvenlik paktı da imzalandı. Washington'ın komünist Çin'e karşı politikası ödün vermez bir biçimde düşmanca, Tayvan'a karşı ise giderek daha destekleyici nitelikte oldu. Bu tutum Kuemoy, Kuemoy ve Matsu gibi fazla önem taşımayan ileri karakol mevkileri konusunda bile böyleydi. Soğuk Savaş'ın üçüncü önemli unsuru ise destekleyici askeri ittifaklar kurulmasının yanı sıra iki blok arasında giderek şiddetlenen silah yarışıydı. Harcanan paralar yönünden bakıldığında, tablo 37'de de görüldüğü gibi bu hiç de dengeli giden bir eğitim olmadı. Tablo 37, güçlerin savunma harcamaları 1948-1970 milyar dolar olarak. Tarih 1948. BD 10.9, SSCB 13.1, Batı Almanya yok. Fransa 0.9, BK 3.4, İtalya 0.4, Japonya yok. Çin yok. Tarih 1949. BD 13.5, SSCB 13.4. Batı Almanya yok. Fransa 1.2, BK 3.1, İtalya 0.5. Japonya yok. Çin 2.0. Tarih 1950. BD 14.5, SSCB 15.5. Batı Almanya yok. Fransa 1.4. BK 2.3, İtalya 0.5, Japonya yok, Çin 2.5. Tarih 1951, BD 33.3, SSCB 20.1, Batı Almanya yok, Fransa 2.1, BK 3.2, İtalya 0.7, Japonya yok, Çin 3.0. Tarih 1952, BD 47.8, SSCB 21.9, Batı Almanya yok, Fransa 3.0, BK 4.3, İtalya 0.8, Japonya yok, Çin 2.7. Tarih 1953, BD 49.6, SSCB 25.5, Batı Almanya yok, Fransa 3.4, BK 4.5, İtalya 0.7, Japonya 0.3, Çin 2.5. Tarih 1954, BD 42.7, SSCB 28.0, Batı Almanya yok, Fransa 3.6, BK 4.4, İtalya 0.8, Japonya 0.4, Çin 2.5, tarih 1955, BD 40.5, SSCB 29.5, Batı Almanya 1.7, Fransa 2.9, BK 4.3, İtalya 0.8, Japonya 0.4, Çin 2.5, tarih 1956, BD 41.7, SSCB 26.7, Batı Almanya 1.7, Fransa 3.6, BK 4.5, İtalya 0.9, Japonya 0.4, Çin 5.5, tarih 1957, BD 44.5, SSCB 27.6, Batı Almanya 2.1, Fransa 3.6, BK 4.3, İtalya 0.9, Japonya 0.4, Çin 6.2. Tarih 1958, BD 45.5, SSCB 30.2, Batı Almanya 1.2, Fransa 3.6, BK 4.4, İtalya 1.0, Japonya 0.4, Çin 5.8. Tarih 1959, BD 46.6, SSCB 34.4, Batı Almanya 2.6, Fransa 3.6, BK 4.4, İtalya 1.0, Japonya 0.4, Çin 6.6. Tarih 1960, BD 45.3, SSCB 36.9, Batı Almanya 2.9, Fransa 3.8, BK 4.6, İtalya 1.1, Japonya 0.4, Çin 6.7. Tarih 1961, BD 47.8, SSCB 43.6, Batı Almanya 3.1, Fransa 4.1, BK 4.7, İtalya 1.2, Japonya 0.4, Çin 7.9. Tarih 1962, BD 52.3, SSCB 49.9, Batı Almanya 4.3, Fransa 4.5, BK 5.0, İtalya 1.3, Japonya 0.5, Çin 9.3. Tarih 1963, BD 52.2, SSCB 54.7, Batı Almanya 4.9, Fransa 4.6, BK 5.2, İtalya 1.6, Japonya 0.4, Çin 10.6. Tarih 1964, BD 51.2, SSCB 48.7, Batı Almanya 4.9, Fransa 4.9, BK 5.5, İtalya 1.7, Japonya 0.6, Çin 12.8. Tarih 1965, BD 51.8, SSCB 62.3, Batı Almanya 5.0, Fransa 5.1, BK 5.8, İtalya 1.9, Japonya 0.8, Çin 13.7. Tarih 1966, BD 67.5, SSCB 69.7, Batı Almanya 5.0, Fransa 5.4, BK 6.0, İtalya 2.1, Japonya 0.9, Çin 15.9. Tarih 1967, BD 75.4, SSCB 80.9, Batı Almanya 5.3, Fransa 5.8, BK 6.3, İtalya 2.2, Japonya 1.0, Çin 16.3. Tarih 1968, BD 80.7, SSCB 85.4, Batı Almanya 4.8, Fransa 5.8, BK 5.6, İtalya 2.2, Japonya 1.1, Çin 17.8, Tarih 1969. BD 81.4, SSCB 89.8, Batı Almanya 5.3, Fransa 5.7, BK 5.4, İtalya 2.2, Japonya 1.3, Çin 20.2. Tarih 1970. BD 77.8, SSCB 72.0, Batı Almanya 6.1, Fransa 5.9, BK 5.8, İtalya 2.4, Japonya 1.3, Çin 23.7. Amerika'nın savunma harcamalarında 1950'yi izleyen birkaç yıl içinde görülen muazzam artışlar, Kore Savaşı'nın giderlerini ve Washington'ın tehditlerle dolu bir dünyada yeniden silahlanma ihtiyacına duyduğu inancı açıkça göstermekteydi. 1953 sonrasındaki gerileme ise Eisenhower'ın askeri sanayi kompleksi hem topluma hem ekonomiye zarar vermeden denetim altına alma girişimiydi. 1961-1963'teki artışlar Berlin Duvarı ve Küba füze bunalımlarını yansıtıyordu ve 1965 sonrasında görülen sıçrama Amerika'nın Güneydoğu Asya ile ilgili taahhütlerindeki artışı göstermekteydi. Sovyetlerle ilgili rakamların birer tahminden öteye gitmemesine ve Moskova'nın politikasının bir esrar perdesi altında kalmasına rağmen bu ülkenin 1950-1955 arasında gerçekleştirdiği artışların uçak ve füze sayılarını büyük ölçüde çoğaltmadığı takdirde Batı ile savaşın Rus ana yurduna karşı yıkıcı hava saldırılarına yol açacağı kaygısından ileri geldiği sonucunu çıkarmak herhalde yerinde olur. 1955-1957 yıllarındaki indirimler Kruşçev'in detant diplomasisini ve parayı tüketim malları için serbest bırakma çabalarını yansıtmaktadır. 1959-1960'dan sonraki çok büyük artış ise Batı ile olan ilişkilerdeki bozulmayı, Küba bunalımının getirdiği utancı ve silahlı kuvvetlerin her dalında güçlü olma kararlılığını gözler önüne sermektedir. Komünist Çin'in gerçekleştirdiği daha gösterişsiz artışlar başka şeyler kadar ülkenin kendi ekonomik büyümesinde bir yansımasıydı. Ama savunma harcamalarında 1960'lı yıllarda görülen çoğalma, Pekin'in Moskova'dan kopuşunun bedelini ödemeye hazır olduğuna işaret etmektedir. Batı Avrupa devletlerine gelince, tablo 37'deki rakamlar hem İngiltere'nin hem Fransa'nın Kore Savaşı sırasında savunma harcamalarını arttırdıklarını ve Fransa'nın harcamalarının Çin Hindi'ndeki kavgasından dolayı 1954'e kadar yükselmeye devam ettiğini göstermektedir. Ancak o tarihten sonra bu iki güç ve Batı Almanya, İtalya ve Japonya savunma harcamalarında ancak sınırlı artışlara ve ara sıra da gerilemeye izin vermişlerdir. Çin'in büyümesi bir yana bırakılırsa bununla ilgili rakamlar da kesinlikten çok uzaktır. 1950'li ve 1960'lı yıllardaki silah harcamaları düzeni gene dünyanın iki kutuplu olduğu izlenimini vermektedir.